Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 29.
14. dizin sayfa 280. 14. kısım. Countess of Richmond'ın batırılmasından 12 saat sonra adı bir zamanlar Java Star olan gemi gizlenmiş olduğu Filipinler'deki nehir ağzından açık denize geçti. Moro körfezini arkasında bırakıp Celebes denizine girdi ve hemen rotasını güney-güneybatı yönüne Countess'ın normal koşullar altında geçmesi gereken Makassar boğazına doğru çevirdi. Dümende Endonezyalı dümenci vardı. Yanında da İngiltere'de yaşayan Pakistanlı genç ile açık denize nasıl yön tutturulduğunu öğretmekte olduğu Afgan duruyordu. İki öğrencisi bundan habersizdi ama uluslararası ticaret donanmasına bağlı karşı terör kuruluşları bu sularda kaçırılan pek çok geminin mürettebatları yük deposunda zincirlenmiş otururken saatlerce nasıl aynı eksende tur atıp durduğunu, sonra terk edildiğini uzun zamandır biliyor, yine de buna her defasında çok şaşırıyorlardı. Bunun nedeni son derece basitti. Nasıl 11 Eylül olayında uçakları kaçıran teröristler deneyimlerini Amerikan uçuş okullarında arttırmışlarsa, uzak doğulu korsanlar da açık denizde yüksek tonajlı gemi kullanma talimleri yapıyorlardı. Yeni Countess'ın dümenindeki Endonezyalı da bu öğretmenlerden biriydi. Güverde altındaki mühendis çalıştığı gemi Abu Sayyaf tarafından kaçırılana dek gemi mühendisiydi. Ölmek yerine teröristlere katılmayı tercih etmiş ve onlardan biri olmuştu. Üçüncü Endonezyalı gemiler arasındaki telsiz bağlantılara ilgili her şeyi Kuzey Borneo'da ticari bir limanda liman gözetmeninin yanında çalışırken öğrenmiş, sonra inancında gittikçe daha radikalleşerek İslami cemaate girmişti. Daha sonra Bali'deki diskoteklere bomba yerleştirilmesine yardımcı olmuştu. 8 kişilik mürettebattan 3'ünün denizcilikle ilgili bilgileri olması yeterliydi. Arap kimyacı daha sonra patlayıcıların patlatılmasından sorumlu olacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Süleyman daha sonra dünyayı sarsacak olan fotoğrafları çekecekti. Genç Pakistanlı gerektiğinde McKendrick'in Kuzey İngiltere aksanını taklit edecekti. Afgan ise yolculuk süresince zaman zaman dümenciden dümeni devralacaktı. Mart ayı sona ererken ilkbahar Cascade sıradağlarına daha dokunmamıştı bile. Hava dondurucu soğuktu ve kulübenin önündeki orman kar kaplıydı. İçerisi sıcacıktı. En büyük düşman can sıkıntısıydı. Gece gündüz televizyon, DVD izleme, müzik dinleme ve satranç gibi oyunlar oynama dışında hiçbir eğlenceleri yoktu. Tıpkı deniz feneri bekçisi gibi adamların da burada yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Ve 6 aylık görev iç yalnızlıkları ve kendine yeterlikleri için ağır bir sınavdı. Koruma ekibindekiler hiç değilse ayaklarına kayaklarını geçirip ormanda kayabiliyor ya da kalın kar botlarıyla dolaşıp biraz hava alabiliyor, yatakhane, yemekhane ve oturma odası dışında da bir yerleri görme olanağı bulabiliyorlardı. Samimi ilişkiler kurmaya karşı adeta aşılı olan mahkum içinse bu gerginlik çok daha fazlaydı. İsmet Han Guantanamo'daki askeri mahkemenin yargıcının kendisini serbest bıraktığını kendi kulaklarıyla duymuştu. Ve Pul E. Charkin'in kendisini bir yıldan daha fazla demir parmaklıklar arkasında tutamayacağından hiç kuşkusu yoktu. Ne var ki onu bu ıssız yere getirdiklerinde anladığı kadarıyla bu durum sonsuza dek değişmeyecekti. Yüreğindeki öfke dolu çığlıkları gizlemesi gittikçe zorlaşıyordu. Böylece kendisine verilen kalın parkayı giyiyor, etrafı yüksek duvarlarla çevrili, uzunluğu 10, genişliği 5 adım olan avluya çıkıyor, bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Geçen zaman içerisinde bu işi bir defa bile duvarlara toslamadan gözleri kapalı yapar olmuştu. Yaşantısındaki tek değişiklik zaman zaman üzerindeki gökyüzünde beliriyordu. Çoğu zaman gökyüzünde kar yüklü ağır kurşuni bulutlar oluyordu. Daha önce Hristiyanların ağaç süsleyip şarkılar söylediği dönemde ise gökyüzünün rengi buz mavisiydi. İsmet bir de havada turlayan kargalar ve kartallar görmüştü. Daha küçük kuşlar kanatlarını çırparak duvara konmuş, aşağıya ona bakmış ve belki de kendi kendilerine onun niye onlarla uçamadığını sormuşlardı. Ama en çok uçak görmek hoşuna gidiyordu. Bazılarının askeri uçak olduğunu biliyordu. Oysa daha önce Cascade Sıra Dağları'nı ya da 80 kilometre kadar batılarındaki McCord Hava Üssü hakkında hiçbir şey duymamıştı. Ancak Afganistan'ın kuzeyine inen Amerikan bombardıman uçaklarını görmüştü ve burada gördüklerinin de aynı uçaklar olduğunu biliyordu. Sonra bir de yolcu uçakları vardı. Renkleri birbirinden farklıydı ve üzerlerinde farklı amblemler vardı. Bunların uçakların hangi ülkelere ait olduğunu gösteren işaretler değil, özel firma logoları olduğunu anlayacak kadar bilgisi vardı. Üzerinde İsfendan ağacı yaprağı olanlar hariç. Bazı uçaklarda bu yaprak hep uçağın kuyruk kısmındaydı ve bu uçaklar hep kalkış halinde oldukları gibi hep kuzey yönünden geliyorlardı. Kuzeyin ne tarafta olduğunu kolayca ayırt edebiliyordu. Batıda güneşin batışını görüyordu. Bu nedenle namazını yüzünü aksi yöne, yani doğuya, çok uzaklardaki Mekke'ye dönerek kılıyordu. ABD'de bulunduğunu tahmin ediyordu. Çünkü gardiyanlarının konuşmalarından Amerikan oldukları açık bir biçimde anlaşılıyordu. Peki üzerinde farklı bir ülke arması olan uçaklar neden hep kuzeyden geliyordu? Bunun tek bir nedeni olabilirdi. Yukarıda başka bir ülke, insanların beyaz zemin üzerinde kırmızı yaprağı taptığı bir ülke vardı. Böylece İsmet Han bir aşağı bir yukarı volta atarak kırmızı yapraklı bu ülke hakkında kafa patlatıyordu. Gerçekte gördükleri Vancouver'dan havalanan Kanada Hava Yolları'na ait uçaklardı. Trinidad'da, Port of Spain'de bakımsız bir liman barında iki denizci yerel bir çetenin saldırısına uğradı ve bıçaklanarak öldürüldü. Polis olay yerine geldiğinde görgü tanıklarının hepsi de adeta hafıza kaybına uğramışlardı. Anımsayabildikleri tek şey ada yerlisi oldukları muhtemel beş saldırganın kavga başlattıklarıydı. Polis bu konuda başka hiçbir şey öğrenemedi ve tutuklanan da olmadı. Katiller gerçekten de İslami terörizmle hiçbir ilgileri olmayan o bölgeden haydutlardı. Ancak bu cinayeti gerçekleştirmeleri için onlara para veren adam, El-Kaide'nin Trinidad'daki destekçilerinin başında gelen Cemaat el-Müslimin adlı terör örgütünün yöneticilerinden biriydi. Bugüne dek Batı medyasının fazla ilgisini çekmemişse de, CEM, tıpkı Karayipler'deki bütün terör örgütleri gibi son birkaç yıldır sürekli büyümekteydi. Yakın Doğu, Orta Asya ve Hindistan Yarımadası'ndan bu bölgeye gerçekleştirilen göçler sonucunda Hristiyan kökenli bu bölge derinden derine İslamiyet'e kaymaya başlamıştı. Cem'in katillerine verdiği para merhum Bay Tevfik Elkur'un açmış olduğu bir hesaptan ödenmiş, öldürme emrini de Doktor El Hattab'ın hala adada bulunan elçisi vermişti. Port of Spain polisi kurbanların ceplerinden çıkan cüzdanlardaki kimliklerden onların Venezuela vatandaşı ve hala limanda demirli bulunan Venezuela bandıralı bir geminin tayfaları olduklarını öğrendi. Kaptan Pablo Montalban iki tayfasının ölümünü dehşet ve üzüntüyle karşıladı ama limanda daha uzun kalması olanaksızdı. Cesetlerin Caracas'a geri götürülmesiyle ilgili ayrıntılar Venezuela konsolosluğu ve büyükelçiliğine bırakıldı. Kaptan Montalban iki yedek tayfa bulabilmek amacıyla adalı bir denizcilik acentesine başvurdu. Kısa bir araştırmadan sonra Keralalı iki saygılı ve çalışkan Hintli buldu. Adamlar dünyanın neredeyse yarı yolunu çalışarak aşmışlardı ve vatandaşlık belgeleri olmasa da kusursuz denizcilik brevelerine sahiptiler. Adamlar işe alındı ve geri kalan dört kişilik mürettebatla tanıştırıldı. Böylece Dona Maria yalnızca bir günlük gecikmeyle yola koyuldu. Kaptan Montalban, Hindistan'da yaşayan insanların büyük bölümünün Hindu dinine inandıklarını şöyle böyle biliyordu. Ama aynı ülkede yaklaşık 150 milyon Müslüman bulunduğundan haberi yoktu. Tıpkı Pakistan'da olduğu gibi burada da gençlerin beyinlerinin yıkandığını ve komünizmin beşiği sayılan Kerala'nın son zamanlarda aşırı İslamcılığa açıldığını bilmiyordu. İki yeni tayfası gerçekten de Hindistan'dan Karayipler'e kadar çalışarak gelmişlerdi. Ama bunu deneyim kazanmak için yukarıdan gelen emir üzerine yapmışlardı. Katolik Venezuelalı'nın bilemeyeceği bir şey daha vardı. Bu iki adamın niyeti intihar saldırısı olmamakla birlikte Cemaat el-Müslimin örgütüne bağlıydılar ve bu örgüt adına çalışıyorlardı. Bardaki zavallı şanssız iki denizci yalnızca iki Hintli tayfanın yerlerini alabilmeleri için öldürülmüştü. Marek Bumiyenni uzak doğudan gelen haberleri duyar duymaz ilk uçakla Atlantik'i aşmaya karar verdi ve bu defa yanına aldığı danışmanın uzmanlık alanı çok farklıydı. Yola çıkmadan önce Hill'i arayarak Arabistan uzmanları üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler Steve dedi. Şimdi uluslararası ticari seferler hakkında bilgisi olan uzmanlara ihtiyacımız var. Yanına aldığı adam Amerikan Gümrük ve Sınır Güvenliği Bürosu'nda ticaret donanması bölümünde çalışıyordu. Steve Hill yanında SIS Antiterör Dairesi Denizcilik Bölümünden meslektaşlarıyla birlikte Londra'dan İskoçya'ya geçti. İki genç adam New York'tan Chuck Hemingway ile Londra'dan Sam Seymour, Edsel'de birbirleriyle tanıştılar. Her ikisi de diğerinin adını batılı antiterör kuruluşlarında elden ele geçen raporlardan ya da briefinglerden biliyordu. Kafa kafaya verip tehdidin boyutlarının değerlendirilmeleri ve buna karşın bir plan oluşturmaları için onlara tam 12 saat tanındı. Bumiyenni, Hill, Phillips ve McDonald ile bir araya geldiklerinde söze ilk Chuck Hemingway başladı. Bu basit bir av değil, işimiz saman yığınında iğne aramaktan farksız dedi. Bir av söz konusu olduğunda hedef bellidir. Ancak bizim bildiğimiz tek şey yüzen bir şey olduğu. O da belki. İlk önce bunun altını çizmek istiyorum. Dünya denizlerinde şu sıralar 46 bin ticaret gemisi seyretmekte. Bunların yarısı uygun gördükleri ülkelerin bandırasıyla seyrediyor. Ve bandıralar kaptanların keyfine göre değişebilmekte. Yeryüzünün 7'de 6'sı sularla kaplı ve bu o kadar olağanüstü büyük bir alandır ki binlerce gemi karadan ya da başka gemiler tarafından görünmeden sürekli bir noktadan diğerine gidebilmektedir. Yük sevkiyatının %80'i hala deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aşağı yukarı 6 milyon ton gibi bir rakamdan söz ediyoruz ve ticari limanların sayısı 4000. Siz bir gemi arıyorsunuz ama geminin büyüklüğünü, tipini, tonajını, neye benzediğini ve yaşını bilmiyorsunuz. Ne kaptanının kim olduğunu biliyorsunuz ne de hangi ülkenin bandırasını taşıdığını. Bu gemiyi, ki biz bu tür gemileri hayalet gemi diye adlandırırız, bulabilmek için en ufak bir imkanımız olabilmesi için ya daha fazlasına ihtiyacımız var ya da çok çok büyük bir şansa. Elinizde bu ikisinden biri var mı? Bu sorunun yanıtı sıkıntılı bir sessizlik oldu. Bu gerçekten çok karamsar bir açıklama dedi Marek Gumiyeni en sonunda. Peki sizin bize verebileceğiniz bir umut kırıntısı var mı Sam? Chuck da ben de eğer teröristlerin hedefi hakkında bir bilgi edinebilirsek bir şansımız olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda rotası bu hedef olan bütün gemileri bulabilir, silah zoruyla bütün bu gemileri ve yüklerini kontrol edebiliriz diye karşılık verdi Seymour. Dinliyoruz dedi Hill. Tahminen bu nasıl bir hedef olabilir? Her ikimizin de çalıştığı bölümlerde uzun yıllardır türlü kaygılar yaşanıyor ve bu konuda her yıl raporlar düzenleniyor. El-Kaide'nin ilk büyük ve ses getiren eylemi için hava yolunu seçmiş olması aslında mantık dışı. Belki kulenin en üst 4 katını yıkmayı planlamışlardı ve bu bile onlar için büyük bir başarı olurdu. Aslında bütün bu süre içerisinde deniz onlara çok daha büyük olanaklar sundu. Marek Gumiyeni, ama limanlardaki güvenlik önlemleri de çok büyük ölçüde arttırıldı diyerek sözünü kesti. Bunu biliyorum çünkü bu işe ayrılan bütçeleri gördüm. Evet efendim ama bu kesinlikle yeterli değil. Endonezya çevresindeki denizlerde kaçırılan gemilerin sayısının bu 100 yıl başından beri büyük bir artış gösterdiğini biliyoruz. Bu kaçırma olaylarının çoğu teröristlere para sağlamak amaçlıydı. Diğer yandan bir de mantıklı açıklamaları olmayan olaylar var. Örneğin, korsanlar 10 defa çekici kaçırdılar. İçlerinden bazıları bir daha hiç ortaya çıkmadı. Oldukça dikkat çekici olduklarından ve pek değiştirilemediklerinden elden çıkarılmaları kolay değildir. Dolayısıyla para değerleri yoktur. Peki bunlara ne için ihtiyaç var? Biz bu çekicilerle örneğin kaçırılan dev bir tankerin Singapur gibi büyük bir uluslararası limana çekilebileceği olasılığı üzerinde duruyoruz. Havaya uçurmak için mi diye sordu Hill. Buna gerek yok, vanalarını açarak batmasını sağlamak yetecektir. Böyle bir olaydan sonra liman yeniden kullanıma ancak 10 yıl sonra açılabilir. Peki dedi Marek Gumiyeni, bu bir numaralı olası hedef. Dev bir tanker kaçırıp önemli ticari bir limanın kapanmasına yol açmak. Peki bu yeterince olağanüstü bir olay mıdır? Seçilecek limanın başına gelecekler dışında kulağa oldukça sıradan geliyor. Böyle bir olayda can kaybı olmaz. Chuck Hemingway, dahası da var diyerek söze girdi. Tek bir gemiyle dünya ekonomisine çok büyük zararlar verilecek başka şeyler de yapılabilir. 2004 yılında çekilen bir video bandında Bin Laden, bundan böyle dünya ekonomisine zarar vermeye konsantre olacağını kendisi beyan etti. Alışveriş merkezlerindeki ya da benzincilerdeki insanların hiçbiri dünya ticaretinin şu sıralar zamanında teslimat sistemine göre yürüdüğünün bilincinde değiller. Mal depoları ve depolama çağ dışı olarak görülüyor. Pazartesi günü Dallas'ta satın alınan Çin'de üretilmiş bir tişört, büyük bir olasılıkla henüz Cuma günü limana varmıştır. Aynı şey benzin için de geçerli. Panama kanalını düşünün ya da Süveyş kanalını. Onları kapadığınız anda tüm dünya ticareti kaosa boğulur. Bundan doğacak zarar 100 milyarlarca doları bulur. Dar olmakla birlikte böylesine hayati önem taşıyan daha en az 10 tane deniz yolu var ve bunları bloke etmeniz için yatay pozisyonda bir yük gemisi ya da tanker batırmanız yeterlidir. Pekala dedi Marek Gumiyeni, benim başkana ve 5 üssüme rapor vermem gerekiyor. Sen Steve Başbakan'a karşı sorumlusun. Kaz ayağının gönderdiği haberi görmezden gelemeyiz. Çaresizlikten iki gözümüz iki çeşme ağlamamız da bir işe yaramaz. Somut önlemler önermek zorundayız. Etken olmak istiyorlar, bir şeyler yaptıkları görülsün istiyorlar. Bu nedenle bize söz konusu olabilecek olasılıklar ve bunlara karşı ne tür önlemler alınabileceğine dair bir liste yapın. Kahretsin, o kadar da savunmasız değiliz. Chuck Hemingway daha önce Sam Seymour ile birlikte hazırlamış olduğu kağıdı masanın üzerine koydu. Buna bir bakın efendim. Bizim görüşümüze göre birinci olasılık çok büyük bir geminin, tanker ya da yük gemisinin kaçırılması ve son derece hayati bir dar boğazda batırılması. Buna karşı nasıl önlem alınabilir? Bütün mevcut dar boğazları saptamak ve birer ucuna savaş gemileri yerleştirmek, boğaza giren bütün taşıtlara donanma askerlerinin eşlik etmesini sağlamak. Steve Hill, "Of tanrım!" diye iç geçirdi. Çok büyük bir karmaşa çıkacak. Bizi korsanlıkla suçlayacaklar. Peki ya yabancı ülkelere ait karasuları ne olacak? Onlara bu konuda karar yetkileri olmayacak mı? Eğer teröristler amaçlarını gerçekleştirirlerse bu denizciliğin sonu ve sahil ülkelerinin mahvolması anlamına gelir. Alınan önlemlerin gecikmelere yol açması gerekmez. Donanma askerleri boğaza giren gemilere hız indirmesine gerek kalmadan binebilirler. Elbette hayalet gemideki teröristler gemilerine askerin çıkmasına asla izin vermek istemeyecektir. Bu nedenle güvenlik güçlerine ateş edecek, kendilerini ele verecek ve çareyi kaçmakta bulacaklardır. Denizcilik şirketlerinin de bizden yana çıkacaklarını sanıyorum. Peki ya ikinci olasılık nedir diye sordu Steve Hill. Tepeleme patlayıcı dolu olan hayalet gemiyi büyük bir tesisin üzerine sürerler. Örneğin petrol boruları olan bir adaya ya da petrol platformuna. Bu hem ekolojik bir felakete yol açar hem de ekonomik zarar daha onlarca yıl hissedilir. Saddam Hüseyin bunu Kuveyt'te yaptı. Müttefik güçler ülkeye adım attığında ülkedeki bütün petrol kaynaklarını ateşe verdi ve geriye yanmış topraktan başka bir şey bırakmadı. Bu durumda da yukarıdaki önlem geçerli. Bu tür tesislerin yakınından geçecek olan her deniz taşıtı çevrilip 16 kilometre bir güvenlik bölgesi dışında kontrol edilmelidir. Steve Hill, bunun için yeterince savaş gemisine sahip değiliz diyerek araya girdi. Her ada, her yüzen petrol platformu, her sahile yakın petrol rafinerisi mi? Mal sahiplerinin masraflara eşlik etmesi gerekecek. Ayrıca mutlaka savaş gemilerinin kullanılması da zorunlu değil. Yolu kesilen herhangi bir gemiden ateş açıldığı anda hayalet gemi olduğu ortaya çıkar ve havadan batırılabilir. Marek Gumiyeni elini alnına götürdü. Başka bir şey var mı? Üçüncü bir olasılık daha var diye karşılık verdi Seymour. Patlayıcıların çok sayıda sivilin canına kıymak ve katliam yaratmak amacıyla kullanılması. Bu durumda hedef büyük bir olasılıkla plajları, insan kaynayan deniz kenarındaki turistik bir tatil beldesi olur. Bu gerçekten de korkunç bir düşünce. 1917 yılında Nova Scotia Halifax faciasını düşünün. Limanın iç bölgesinde cephane yüklü bir yük gemisi infilak etmişti. Bunun sonucunda kasaba haritadan silindi. Bu felaket hala tarihteki nükleer olmayan en korkunç patlama olarak kabul edilmekte. Terminalde vedalaşırlarken Gumiyeni, bütün bunları üstlerime aktarmak zorundayım Steve ve bu hiç hoşlarına gitmeyecek dedi. Ha bu arada karşıt önlemler alınırsa korkarım bunun önüne geçemeyeceğiz. Medyayı bunun dışında bırakmamız mümkün olmayacak. Dikkatleri Albay Martin'in üzerine çekmemek için en iyi masalı uydurabiliriz. Ama ona saygım sonsuz da olsa gerçekleri göz ardı edemeyiz. Bu işten sağ çıkamayacağı çok büyük bir olasılık. Binbaşı Larry Duval, Arizona güneşi altındaki uçuş pistine baktı ve her zamanki gibi kendisini bekleyen F-15 Strike Eagle'ın görüntüsü karşısında büyülendiğini hissetti. F-15E model uçakla 10 yıldır uçuyordu ve bu uçak belki de onun hayatındaki en büyük aşkıydı. Kariyeri boyunca F-111 Artwork ve F-4G Wild Weasel ile de uçmuştu. Her ikisi de oldukça dikkate değer uçaklardı ve USAF'ın ona bu uçakları kullanma olanağı vermiş olması bir onurdu. Ancak hava güçlerinde geçirdiği 20 yıldan sonra onun için en üstünü Eagle idi. O gün Luke hava güçleri üstünden Washington eyaletine uçuracağı avcı uçağına son bakım yapılıyordu.
Ayrım sonu.